18. ayrım. Hamit, kendi şirketimi kurmak mı diye geçirmişti içinden. Doğru mu duydum? Şeyh gittikçe daha çok sayıda büyük moda şirketi burada iş kuruyor diye devam etmişti. Aptal değiller. Kadınlarımız düşünce ve giyim tarzlarını değiştirmeye başlıyorlar. Moda bölgemizde yabancı yatırımlardan daha büyük etki yarattı. Bu işleri bilen insanlarla konuştum. Ben hayatında gördüğü ilk arabanın bir deve gibi beslenmesi gerektiğini sanan ihtiyar bir bedeviyim. Yabancıların şairlerimizi okumalarını, müziğimizi dinlemelerini, atalarımızın kuşaktan kuşağa aktardıkları şarkıları söyleyip dans etmelerini isterim. Ama görünen o ki bunlarla ilgilenen yok. Geleneklerimize saygı duymayı öğrenmenin bir tek yolu var. O da senin içinde çalıştığın dünyadan geçiyor. Bizim kim olduğumuzu giyim tarzımızdan anlayabilirlerse sonunda başka şeyleri de anlayacaklardır. Hamit ertesi gün çeşitli ülkelerden bir grup yatırımcıyla tanışmıştı. Önüne muazzam bir para koymuşlar ve borcunu ödemesi gereken bir son tarih vermişlerdi. Bu zor işi kabul etmeye istekli ve hazır olup olmadığını sormuşlardı. Hamit düşünmek için zaman istemişti. Babasının mezarına gitmiş, bütün gün akşama kadar dua etmişti. O gece çölde dolaşmış, soğuk rüzgarı kemiklerinde hissetmişti. Bir Arap atasözü, çocuklarına kanat ve kök verene şükürler olsun der. Hamit'in köklerine ihtiyacı vardı. Dünyada doğduğumuz, ana dilimizi öğrendiğimiz ve atalarımızın karşılarına çıkan sorunların nasıl üstesinden geldiklerini keşfettiğimiz bir yer vardır. Her zaman bir an gelir, o yerden sorumlu hissederiz kendimizi. Hamit'in kanatlara ihtiyacı vardı. Kanatlar bize düş gücünün sonsuz ufuklarını açarlar, bizi hayallerimize ve uzak yerlere taşırlar. Kendi insanlarımızın köklerini tanımamızı ve onlardan öğrenmemizi sağlayan kanatlarımızdır. Tanrı'nın kendisine esin vermesini istemiş ve dua etmeye başlamıştı. 2 saat sonra babasının dükkanında babasıyla bir dostu arasında geçen bir konuşmayı hatırlamıştı. "Bu sabah oğlum benden koyun almak için para istedi. Ne dersin, vereyim mi?" "Belli ki acil bir iş değil. Bir hafta beklet, ondan sonra cevap ver. Ama şu anda ona verecek param var. Bir hafta ne fark eder ki?" "Çok fark eder. Tecrübelerim bana insanların yalnızca elde edip edemeyeceklerinden emin olamadıkları şeylere değer verdiklerini öğretti." Hamit de yatırımcıları bir hafta bekletmiş, işi ondan sonra kabul etmişti. Parayı işletecek ve kendisinin istediği gibi yatırım yapacak insanlar gerekiyordu. Tercihan kendi köyünden gelen bir ekibe ihtiyaç vardı. Daha hala öğrenmesi gereken şeyler olduğu için çalışmakta olduğu işte 1 yıl daha kalmalıydı, hepsi bu. Her şey kumaş boyalarının ana tedarikçilerinin bir toplantısıyla başlıyor. Aslında bu tam olarak doğru değil. Her şey piyasa trendlerini etüt eden şirketlerin, Fransa'da Cabinets de Tendance, İngilizce'de Trend Adapters. Toplumun her tabakasının ilgi duyduğu farklı şeyleri, modada bunlar arasında dikkate almalarıyla başlar. Bu araştırma tüketicilerle yapan görüşmelere, örneklerin yakından izlenmesine ama her şeyden önce gece kulüplerine giden, sokaklara takılan ve internetteki blogları okuyan belirli bir insan grubunun genellikle 20 ile 30 yaş arasında dikkatle gözlemlenmesine dayanır. Mağazaların vitrinlerindekilere, hatta önde gelen markalara bile asla bakmazlar. Çünkü oradaki her şey halka çoktan ulaşmıştır. O yüzden de yok olup gitmeye mahkumdur. Piyasa trendlerini araştıran şirketler, tüketicilerin hayal gücünü, bundan sonra neyin ele geçireceğini öğrenmek isterler. Lüks şeyler alacak parası olmayan genç insanlar, yeni giyim tarzları icat etmek zorundadırlar. Bilgisayar ekranlarının karşısından ayrılmadıkları için ilgi alanlarını kendileriyle aynı kafadaki başka gençlerle paylaşırlar. Ve bu ilgi alanları sık sık tüm topluluğa bulaşan bir tür virüse dönüşebilir. Saf yetişkinlerin sandığı gibi ana babalar gençleri değil, gençler de ana babalarını politika, edebiyat ve müzik konusundaki görüşlerini etkilerler. Buna karşılık ana babalar da gençlerin değerler sistemini etkiler. Yeni yetmeler asi tabiatlı olabilirler ama her zaman ailenin haklı olduğuna inanırlar. Acayip giysiler giyebilir, uluyan ve gitar kıran şarkıcıları dinlemekten hoşlanabilirler. Ama hepsi buraya kadardır. Daha ileri gidecek ve davranışlarında gerçek bir devrim yaratacak cesaretten yoksundurlar. Bunu geçmişte yaptılar ama neyse ki o dalga geçti gitti. Yeniden denize karıştı. Piyasa trendlerine ilişkin bütün bu araştırmalar artık toplumun daha tutucu bir tarza yöneldiğine, 20. yüzyıl başlarında oy kullanma hakkı uğrunda savaşan ve bu hakkı elde eden kadınların ya da uzun saçlı kirpas içindeki hippilerin barış ve özgürlük aşkın gerçek olabileceğine inanmış bir grup çılgın. Yol açtığı tehlikelere çok uzak olduğunu gösteriyor. Örneğin 1960'da dünya sömürgecilik sonrası dönemin kanlı savaşların içine düşmüş, nükleer savaş tehdidi karşısında dehşete kapılmıştı ve bir ekonomik refah dönemi yaşıyor olmamıza karşın hepimizin fena halde neşelenmeye ihtiyacı vardı. Kristin diyor, nasıl gelecekte bolluğa kavuşma umudunun giysilerde metrelerce kumaş kullanılarak dile getirilebileceğini kavradıysa, 60'ların moda tasarımcıları da insanların moralini yükseltecek renk bileşimlerinin peşine düştüler. Ve kırmızı ile menekşe renginin aynı anda hem yatıştırıcı hem de kışkırtıcı olduğu sonucuna vardılar. 40 yıl sonra ortak görüş tümden değişmişti. Dünya artık savaş tehdidi değil, vahim çevre sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Modacılar doğa dünyasından, çöl kumlarından, cengellerden, denizden alınmış renklere yöneliyorlardı. Bu iki dönem arasında daha başka trendler de psikodelik, fütüristik, aristokratik, nostaljik doğup yok oldu. Büyük modacıların koleksiyonlarının tam olarak biçimlenebilmesi için piyasa trendlerine ilişkin bu araştırmalardan yararlanılarak dünyanın ruh halinin bir fotoğrafı çıkarılır. Bugün öyle görülüyor ki savaşlara, Afrika'daki açlığa, terörizme, insan hakları ihlallerine ve bazı gelişmiş ülkelerin kibirliliğine karşın başlıca uğraşımız, zavallı gezegenimizi insan toplumun doğurduğu pek çok tehlikeden kurtarmak. Ekoloji, gezegeni kurtarmak, ne kadar saçma. Oysa Hamit, kolektif alt bilince karşı savaşmanın bir anlamı olmadığını biliyor. Renkler, aksesuarlar, kumaşlar, süper sınıfın katıldığı, sözüm ona, hayır işleri, yayımlanan kitaplar, radyolarda çalınan müzikler, eski politikacıların hazırladığı belgeseller, yeni filmler, ayakkabı yapımında kullanılan malzemeler, yeni biyoyakıtlar, parlamento ve kongre üyelerine verilen dilekçeler, dünyanın en büyük bankaları tarafından satılan tahviller. Sanki hepsi bir tek şeyde odaklanıyor, gezegeni kurtarmak. Akşamdan sabaha servetler kazanılıyor, çok uluslu büyük şirketlere tamamen ilgisiz bir etkinliklerinden ötürü gazetelerde büyük yer ayrılıyor. Bazı ilkesiz sivil toplum kuruluşları büyük TV kanallarına reklamlar veriyorlar ve herkes kafayı dünyanın kaderine taktığı için yüz milyonlarca dolar bağış topluyorlar. Hamit, gazeteler ya da dergilerde ne zaman politikacıların küresel ısınma ya da çevre sorunlarını seçim kampanyalarını malzeme yaptıklarını okusa şöyle düşünüyor: nasıl bu kadar kibirli olabiliriz? Gezegenimiz her zaman bizden güçlüydü. Her zaman da bizden güçlü olacak. Biz onu yok edemeyiz. Sınırı aşarsak gezegen bizi yüzeyinden silip atar ve varlığını sürdürür. Neden hiç gezegenin bizi yok etmesine izin vermemekten söz etmiyorlar ki? Çünkü gezegeni kurtarmak sözü insana bir güçlülük, eylem ve soyluluk duygusu veriyor. Gezegenin bizi yok etmesine izin vermemek ise çaresizlik ve güçsüzlük duygularını körükleyebilir. Güç ve yeteneklerimizin ne kadar sınırlı olduğunu fark etmemize yol açabilir. Oysa trendlerin ortaya koyduğu budur ve moda tüketicilerin isteklerine ayak uydurmalıdır. Boya fabrikaları çoktan bir sonraki koleksiyon için en iyisi olarak kabul edilen renkleri üretmeye girişmişlerdir. Kumaş imalatçıları doğal ipliklerin peşine düşmüşlerdir. Kemer, çanta, gözlük ve kol saati gibi aksesuarları yaratanlar, bütün bunlara ayak uydurmak ya da hiç değilse ayak uydurur gibi görünmek için ne mümkünse yaparlar. Geri dönüşümlü kağıtlara basılmış broşürler yayımlayarak çevreyi korumak için ne kadar büyük işler yaptıklarını açıklarlar. Bütün bunlar Premier Vision gibi davetkar bir adı altında düzenlenen o muhteşem kumaş gösterisinde halka kapalı, önde gelen modacılara sunulur. Ondan sonra da moda tasarımcılarının her biri kendi yaratıcılığını yeni koleksiyona uygular ve haute couture'ün ne kadar yaratıcı, özgün ve farklı bir şey olduğunu düşünür. Oysa doğru değildir bu. Hepsi de piyasa trendlerinin kendilerine dayattığı şeylere kölece boyun eğerler. Üstelik markaları ne kadar önemliyse risk alma konusunda o kadar isteksiz davranırlar. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce insanın işi her 6 ayda bir farklı bir şey satıyormuş gibi yapmaktan bıkmış küçük bir grubun haute couture dünyasının süper sınıfının kararlarına bağlıdır. İlk tasarımlar bir gün kendi markalarına sahip olmanın hayallerini kuran anlaşılmamış dahiler tarafından yapılır. Bunlar 7-8 ay kadar çalışırlar. Önce eskizleri kurşun kalemle kağıda çizerler. Sonra ucuz kumaşlardan prototipler çıkarırlar. Mankenlerin üstüne fotoğrafları çekilen prototip yöneticiler tarafından incelenir. 100 prototipten yaklaşık 20'si bir sonraki defileye seçilir. Elbette üzerlerinde düzeltmeler yapılır. Yeni düğmeler, farklı bir kol kesimi ya da alışılmamış bir dikim. Daha sonra bu kez mankenler otururken, uzanmışken ya da yürürken yeniden fotoğraflar çekilir ve yeniden düzenlemeler yapılır. Çünkü bir giysinin yalnızca kedi yürüyüşü için uygun olduğu gibisinden yorumlar tüm koleksiyonu mahvedebilir. Bir markanın ününü tehlikeye atabilir. Bütün bunlar olup biterken anlaşılamamış dahilerden bazıları kaşla göz arasında işten çıkarılır. Hiçbir tazminat da alamazlar çünkü stajyer olarak çalışmaktadırlar. İşte kalanların daha yeteneklileri ise tasarım ne kadar başarılı olursa olsun yalnızca markanın adından söz edileceğini bildiklerinden kreasyonlarını birkaç kez düşünüp taşınmak zorunda hissederler kendilerini. Hepsi de bir gün intikam alacağına dair yemin etmiştir. Bir gün mutlaka kendi atölyelerini açacaklarını ve hak ettikleri üne kavuşacaklarını düşünmüşlerdir. Bu arada yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeden seçilmiş oldukları için çok mutluymuşlar gibi davranmaya devam ederler. Son modeller seçilirken birileri daha işten çıkarılır, birileri daha işe alınır bir sonraki koleksiyon için. Ve en sonunda halka ilk kez gösteriliyormuş gibi defileye çıkacak giysilerin yapımında gerçek kumaşlar kullanılır. Bu da hiç kuşkusuz efsanenin bir parçasıdır. Çünkü çeşitli tasarımlar, akla gelebilecek her türlü açıdan çekilmiş fotoğrafları çoktan dünyanın dört bir yanındaki perakendecilerin eline geçmiştir bile. Yalnızca tasarımların fotoğrafları mı? Aksesuarların ayrıntıları, kumaşın özellikleri, salık verilen perakende fiyatı ve tedarikçi firmaların adresleri de. Markanın büyüklüğüne ve önemine göre yeni koleksiyon dünyanın çeşitli ülkelerinde çoktan geniş çapta üretilmektedir. Ve en sonunda büyük gün ya da herkesin bildiği gibi yalnızca 6 ay sürecek olan yeni bir dönemin başlangıcını belirleyen 3 hafta gelir. Her şey Londra'da başlar, oradan Milano'ya taşınır ve Paris'te sona erer. Dünyanın her yerinden gazeteciler davet edilir. Fotoğrafçılar en iyi yerleri kapmak için birbirleriyle yarışırlar. Ve her şey büyük bir gizlilik içinde yapılır. Gazeteler ve dergiler sayfalarını en son tasarımlara ayırırlar. Kadınların gözleri kamaşır, erkekler ise sadece moda olarak gördükleri bu tasarımları küçümseyici bakışlarla izlerler ve kendileri için en küçük bir önem taşımayan ama karılarının gözünde süper sınıfın birer simgesi olan bu şeyler için birkaç bin dolara nasıl kıyacaklarını düşünürler acı acı. Biricik diye nitelenen bir giysi bir hafta geçmeden dünyanın dört bir yanındaki mağazaların vitrinlerindedir artık. Hiç kimse buralara kadar çabuk nasıl ulaştığını, bu kadar kısa sürede nasıl üretildiğini sormaz. Değil mi ki efsane gerçeklikten daha önemlidir? Tüketiciler bu yeni modaların var olan modaları izlemekten başka bir şey yapmayanlar tarafından yaratıldığını, o biricikliğin inanmayı tercih ettikleri bir yalan olduğunu, basındaki uzmanlarca göklere çıkarılan koleksiyonlardan birçoğunun aynı dergi ve gazeteleri, tam sayfa ilanlar vererek destekleyen büyük fabrikatörlere ait olduğunu fark etmezler. Ama hiç kuşkusuz istisnalar da vardır. Hamit Hüseyin birkaç yıl mücadele verdikten sonra bu istisnalardan biri olmuştu ve gücü de buradan kaynaklanıyordu. Hamit Eva'nın bir kez daha cep telefonuna baktığını fark ediyor. Eva'nın pek yaptığı bir şey değil bu. Aslında Eva belki de ona geçmişteki bir ilişkiyi, hayatının Hamid'in hala pek az bildiği, hatta hiç bilmediği, ikisinin de söz açmadıkları bir dönemi hatırlattığı için cep telefonundan nefret eder. Hamit saatine göz atıyor, telaş etmeden soda ve kahvelerini içecek kadar vakit var. Yeniden öteki modacıya bakıyor. Eğer her şey boya imalatçılarının bir toplantısında başlayıp defilede bitmiş olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı. Ama öyle olmamıştı. Hamit ve şimdi orada oturmuş uzaklara bakan adam bir Premier Vision'da tanışmışlardı. Gerçi şeyh modayı kendi dünyası, dini ve kültürüne açılacak bir pencere olarak kullanma düşüncesini, hayata geçirecek 11 kişilik küçük bir orduyu örgütlemeye çoktan başlamıştı ama Hamit hala o ünlü moda evinde tasarımcı olarak çalışıyordu. Çoğu zaman burada dikilip, basit şeylerin mümkün olan en karmaşık biçimlerde nasıl sunulacağına ilişkin açıklamaları dinliyoruz demişti Hamit. En son üretilen kumaşların, en son devrimci tekniklerin, gelecek 2 yıl boyunca kullanılacak renklerin, son derece sofistike aksesuarların, platin kemer tokaları, düğmeye basınca açılan kredi kartı muhafazaları, pırlanta bezeli bir kadranla uzunlukları ayarlanabilen saat kayışları, sergilendiği standların önünden geçiyorlardı. Modacı Hamid'i tepeden tırnağa süzdükten sonra, "Dünya her zaman karma karışıktı. Her zaman da karmaşık olacak," demişti. "Hiç sanmıyorum. Bir gün şu anda çalıştığım şirketten ayrılır, kendi işimi kurarsam bu tür inançlara karşı çıkacağım." Modacı gülmüştü. "Moda dünyasının nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. Federasyondan haberiniz vardır umarım. Yabancıların oraya kabul edilmesi çok vakit alır. Fransız Moda Federasyonu dünyanın dışa en kapalı kulüplerinden biriydi. Paris'teki moda haftalarına kimin katılıp kimin katılmayacağına karar verdiği gibi, katılacakların uyması gereken ölçütleri de belirliyordu. 1868'de kurulan ve muazzam bir güce sahip olan federasyon, haute couture deyiminin haklarını da elinde tutuyordu. Federasyon dışında hiç kimse dava edilmeyi göze almadan bu deyimi kullanamazdı. Her yıl düzenlenen 2 büyük gösteri için 10 bin resmi katalog basan federasyon, 2 bin basın kartının hangi gazetecilere verileceğini kararlaştırıyor, belli başlı alıcıları seçiyor ve modacının önemine göre defilenin yerini belirliyordu. Hamit, "Evet, moda dünyasının nasıl bir yer olduğunu biliyorum," deyip konuşmaya son vermişti. Konuştuğu adamın ileride büyük bir moda tasarımcısı olacağını sezmekle birlikte hiçbir zaman dost olamayacaklarının da farkındaydı. 6 ay sonra Hamid'in atılacağı büyük serüven için her şey hazırdı. İşinden ayrılmış, Saint-Germain-de-Presse'de kendi mağazasını açmış, elinden geldiğince savaşmaya başlamıştı. Birçok savaşı kaybetmekle birlikte bir şeyin farkına varmıştı. Moda trendlerine egemen olan şirketlerin zorbalığına boyun eğemezdi. Özgün olması gerekiyordu ve bunu başarmıştı da. Çünkü bedevilerin yalınlığını, çölün bilgeliğini, bir yıldan fazladır çalıştığı şirkette öğrendiklerini getirmişti beraberinde. Bununla da kalmamış, bazı maliye uzmanlarına danışmıştı. Kuşkusuz ülkesinden getirdiği yepyeni ve özgün kumaşları da unutmamak gerekirdi. 2 yıl sonra Fransa'nın çeşitli yerlerinde 5-6 büyük mağaza açmış ve federasyona kabul edilmişti. Federasyona sadece yeteneği yüzünden değil, şeyhin bağlantıları sayesinde de alınmıştı. Ülkesinde hangi Fransız şirketlerinin iş kuracağını şeyhin görevlileri karar veriyordu. Köprülerin altından çok sular akmış, insanların düşünceleri değişmiş, pek çok devlet başkanı gelmiş geçmiş, yeni teknoloji yaygınlık kazanmış, İnternet dünya iletişimine egemen olmaya başlamış, kamuoyu insan etkinliklerinin tüm alanlarında daha etkili bir duruma gelmiş, lüks ve görkem yitirdiği konumunu yeniden kazanmıştı. Hamid'in işi giderek büyümüş ve gelişmişti. Artık yalnızca modayla değil, aksesuarlar, mobilya, güzellik ürünleri, saatler ve çok özel kumaşlarla da ilgileniyordu.